Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Cankı.
Yeniden sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki Oto Gündem'de yine tabii ki her hafta olduğu gibi otomotiv dünyasının geçtiğimiz haftaki öne çıkan haberlerini sizlerle tabii ki sevgili Barış Cankı ile Donanım Haber Otomobil Editörü'yle anlatmaya çalışacağız. Daha doğrusu o anlatacak, ben kendisini sıkıştıracağım. İşte öyle olur mu böyle olur mu diye laf çakacağım kendisine. derken de tabii hemen her programın başında söylediğimiz gibi YouTube algoritması gereği sizlerden isteğimiz şu: eğer programımızı daha önce seyrettiyseniz, beğeniyorsanız lütfen bizlere yorumla. İşte bu kanala abone olarak veya bu videoyu başka bir arkadaşınıza göndererek, beğenerek bizlere destek olabilirsiniz diyorum. Hemen haberlere geçiyorum. Evet sevgili Barış'ım, zannediyorum gündemimiz yoğun. Bu hafta bak, hep sevdiğimiz şeyler. Bu hafta Çinli var. Bu hafta evet. Zam var. Ondan sonra zam Avrupa'da var. Evet. Var. Ve tamam, ne duruyorsun, helva yapsana diyerekten ilk habere geçelim madem öyle buyursun.
Aynen öyle. Neden zam var? Çünkü yeni yıla yaklaşıyoruz. Yeni yıl demek biliyorsun zam demek. O yüzden yavaş yavaş böyle sıralanmaya başladılar artık.
Yeni yıl
ama zamdan hemen öncesinde bizim izleyicilerimizin de en çok sevdiği alan olan Çinli üreticilere doğru şöyle bir geçiş yapalım. Oradan başlayalım. Zamı böyle arkaya ayıralım.
Tamamdır.
Şimdi geçen hafta güzel bir konuya değinmiştik. Hatta geçen hafta Oto Gündem'in ana başlığıydı bu. Neydi? Geely yeni bir plug-in hibrit, yani şarj edilebilir hibrit sistem tanıtmıştı. Ve buradaki özellikleriyle, teknik özellikleriyle BYD'nin tahtını salladığını söylemiştik. Neden? Bundan önceki rekor BYD'nin elindeydi. Ne rekoru? İşte bu plug-in hibrit sistem kapsamındaki benzinli motorun termal verimliliği olsun, sistemin toplam böyle birleşik yakıt tüketimi olsun ve işte saf elektrikli sürüş menzili gibi böyle kilit değerler olsun. BYD öne çıkıyordu burada ama Geely yeni sistemiyle BYD'nin değerlerini geçmeyi başardı. Örneğin şunu söyleyeyim. BYD'de benzinli motorun termal verimliliği %46,06 iken Geely bunu 46,5'e çekti. Yani daha da yükseltti. Biliyorsunuz zaten hani normal motorlarda bu termal verimlilik %30-%40 arasında bulunurken plug-in hibrit, yani hibrit araçlarda genel olarak daha verimli motorların kullanılmasına müsait. Neden? Çünkü senin burada sadece benzinli motordan gelen yüksek bir güce ihtiyacın yok aslında. Çünkü büyük bir elektrik motoru koyabiliyorsun. Bu elektrik motorun desteği sayesinde de aslında toplam olarak performanslı bir sistem elde edebiliyorsun. Bu da sana verimli bir motor kullanmana neden oluyor. İşte burada termal verimliliği üst düzeye çekebiliyorlar. Bir diğer öne çıkan konusu da yakıt verimliliği konusundaydı. Şimdiki konumuz ise bu Geely'nin kullanacağı ilk model tanıtıldı. Hani bazı izleyicilerimiz yorum olarak yazmıştı oraya, ya bu sistemi yakın zamanda göremeyiz, en az 2-3 yılı alır seri üretime geçmesi şeklinde. Ama artık Geely burada gerekli çalışmalarını yapmış, duyurusunu hemen arkasından böyle bu sistemi ilk kullanacak modeli de tanıttı ve 2025'te satışa sunmaya hazırlanıyor. Nedir bu model? Galaxy serisi. Geely'nin Galaxy serisi Starship 7 modeli. Baktığımız zaman şöyle Galaxy, Starship ismiyle uzayı anımsatıyor. Uzayı, yıldızları
telefon
böyle
var, hani. Telefon bak, gene telefon etkisi var burada. Galaxy evet. Şey yani işte Pro
evet, falan. Tam konuştuğumuz şeyler.
Çinliler yine yani bunu çok iyi yapıyorlar. Bu arada hemen küçük bir not. Yani Ar-Ge konusunda da adamlar kendilerini geliştiriyorlar. Yani işte bizde bu var bu gitsin değil. Yani işte yakıt verimliliği konusunda, termal verimlilik konusunda 2 haftadır haber yapıyorsun ya. Bu da enteresan yani. Bir markası evet. Adamın bir başka markayı global çapta geçmiş oluyor yani. İlginç de bu da enteresan, dikkatimi çekti doğrusu. Araba da çok güzelmiş bu arada.
Evet, tam da onu diyeceğim. Hani tasarım olarak baktığımızda teknik özellikleri zaten etkileyici. Bu bahsettiğimiz yeni sistemi kullanıyor ama benim açımdan en azından şu olmuştu, hani otomobil dediğim gibi Galaxy var, Starship var, böyle sanki çok fütüristik bir araba bekliyormuş gibi bir hissiyat oluşuyor ama otomobilin tasarımına baktığımda, ki güzellik açısından, şık tasarım açısından hiçbir lafım yok, çok güzel, çok sade bir otomobil ama biraz daha fütüristik bir tasarım bekliyorsun. Ya. Acaba böyle çok cesur hatlar mı karşımıza çıkacak, nedir bu, nasıl böyle bir isimlendirme diyorsun ama baktığın zaman tasarıma aslında bizim bildiğimiz klasik SUV çizgilerin olduğu, sade tasarımın şık detaylarla birleştiği güzel minimalist bir tasarım çıkıyor. Ha kötü mü? Az önce dediğim gibi hiç kötü değil. Çok güzel şık bir otomobil çıkmış karşımıza. Hatta burada Geely plug-in hibrit sisteme sahip olmasına rağmen hani bu günümüz modası haline gelen gizli kapı kollarına bile yer vermemiş. Geleneksel kapı kolları, hani bu çıkıntılı geleneksel kapı kollarını kullanmış. Ama ona rağmen araçta birçok, tabii ki bu gizli kapı kolları sadece görüntü açısından değil, aracın aerodinamik yapısına da katkı sağlıyor. Düz hemzemin bir şekilde olduğu için sürtünmeyi azaltıyor ve menzili ufak da olsa etkiliyor. Ama Geely burada bunu tercih etmemiş. Onun dışında araçta 20'den fazla böyle aerodinamik yapısını iyileştirmek adına özel dokunuş yapmış ve baktığımız zaman otomobilin toplam böyle aerodinamik hava sürtünmesinin 0.288 cd olduğunu görüyoruz değerinin, ki bu da bir SUV'ye göre böyle bir hatta yüksek burun kısmını görüyoruz tasarımı. Böyle heybetli de görünen bir araba. Yani bu tasarıma rağmen düşük bir sürtünme olduğunu söylemek lazım. Burada mühendisler güzel bir iş başarmışlar diyebiliriz. Onun dışında şöyle ölçülerine bir bakalım. 4740 mm toplam uzunluğu var. 1905 mm genişlik ve 2755 mm bir aks mesafesi var. Burada tabii ki en büyük rakiplerinden bir tanesi ne? Bizim Türkiye'de sıkça konuştuğumuz BYD'nin CLU DM-i modeli. Plug-in hibrit artık hani bu fabrika yatırımı kapsamında da fiyatının artık açıklanmasını merakla bekleyen bir sürü tüketici var Türkiye pazarında da. Onunla kıyasladığımızda 35 mm yani yaklaşık 3,5 santim gibi daha kısa bir otomobil olduğunu söylemek lazım. Ama bunu böyle göz ardı edebilirsek aslında benzer boyutlara sahip doğrudan birebir rakipler diyebiliriz. Onun dışında kuru ağırlığı da versiyona göre, ki batarya, iki farklı batarya seçeneği var, bahsediyor olacağım onlardan. Büyük evet. batarya tercih edilirse 1790 kilograma kadar çıkıyor. Tasarımın oldukça iyi olduğunu söylemiştim. İç mekanda da aynı şekilde bu minimalist tasarımı sürdürmeyi başarıyor marka. Ben çok beğendim açıkçası. Böyle çift renkten oluşan bir temaya evet. yer vermiş. Bu temayı güzel bir ambiyans aydınlatmasıyla bölmüş. Çok sade ama gerçekten premium bir araca baktığını belli eden bir tasarım var. Ben bunları çok seviyorum açıkçası. Hani sadeliği böyle cesur, lüks algısını cesur hatlarda böyle çok karışık yapılardan oluşan iç mekanlarda aramamak lazım. Çünkü baktığın zaman çok sade ve çok şık bir tasarım da yapabiliyorlarmış diyebiliyorsun böyle otomobillere baktığımızda.
Şiir gibi konuştun. Evet. Gerçekten evet, ama... evet. Bu arada şu kısmı bir kessek, yayınlasak vallahi bak başlangıcından yani işte şöyle bekliyorduk. Böyle bütün şu kısmı alsan, bu haberin içine koysan vallahi ben keyifle seyrederim. Çok güzelmiş. Ben hatta montajdaki arkadaşlara rica edeyim yani. Bence çok güzel anlattın bu kısmı. Şu geri bildirimden de çok kıymetliydi. Geely de bunu dinlesin. Onu da söyleyeyim. Gerçekten kıymetliydi söylediklerin.
Dinleyin bizi.
Vallahi çok güzel anlattın ya. Bilemiyorum. Bakalım seyirciler.
Eyvallah. Teşekkür ederim. İşte hani birçok böyle dediğim gibi gizli kapı kolu gibi moda haline gelen detaylardan kaçabiliyorlar ama üreticilerin kaçamadığı bir detay var. O da konsolda ortada büyük bir ekran. Tablet ekran kullanmaktan vazgeçemiyorlar. Tabii ki bundan vazgeçememelerin haklı nedenleri var. Üretim konusunda hani hem maliyetleri azaltma açısından hem üretim sürecini hızlandırma açısından onların yararına birçok detay var burada. O yüzden bundan vazgeçemiyorlar diyebiliriz. Ama açıkçası yani tasarım o kadar sade ki bu büyük ekran bu otomobilde sırıtmıyor en azından. Onu evet. net olarak söyleyebilirim. Onun dışında işte iki kollu bir direksiyon simidimiz alt tamamen düz. İki adet bardaklığa sahip orta konsol, ki fiziksel tuşlar da var burada. Yuvarlak bir vites seçici gibi detaylar var. İki tane de kablosuz cep telefonu şarj ünitesi mevcut. Tasarımı bu şekilde güzel, şık bir tasarım var. Ben çok beğendim açıkçası bu otomobili. Keşke Türkiye'ye gelse de böyle hani bu pazarda da görsek. İlerleyen süreçte neden olmasın en azından. Doğru. Hemen şöyle teknik bilgilerine geçeyim. Teknik bilgileri çünkü öne çıkan detaylar burada. Az önce bahsetmiştim. %46.5 termal verimliliğe sahip bir atmosferik benzinli motorumuz var bu araçta. 100 beygir güç üretiyor. 1.5'te hacme sahip. Onun dışında P1 ve P3 adı verilen iki elektrik motoru var. Geely burada bu modeldeki elektrik motorlarının gücünü açıklamadı ama daha önce sistemi açıklarken P3 motorun 150 kW güce sahip olduğunu söylemişti bize. Aslında ne kadar güçlü bir elektrik motorunun bulunduğunu bu araçta az çok anlayabiliyoruz. Onun dışında lityum demir fosfat batarya seçenekleri bulunacak bu otomobilde. 19 kWh ve 28.94 kabaca yuvarlarsak 29 kWh olarak söyleyebiliriz. Bunlar da ölçüm olarak hangi normu ele aldıklarını belirtmemişler ama büyük ihtimalle Çin'de geçerli olan CLTC normuna göre açıklamışlardır. Sırasıyla 101 km ve 150 km saf elektrikli sürüş menzili sunuyor ki hani baktığımız zaman yaklaşık 30 kWh'lik bir batarya 150 km'lik saf elektrikli sürüş menzili biraz win-win oluyor. Batarya burada biraz büyük hani normalde plug-in hibritlerde kullanılan bataryalara göre ama menzili arttırması açısından bence tüketiciye yarar sağlayan bir hamle olmuş diyebiliriz burada. Sıfır yüz hızlanmasının bu modelin 7,5 saniye olduğunu görüyoruz. Böyle güzel bir otomobil. Hani teknik detayları büyük ihtimalle ilerleyen süreçte daha netleşecektir ama bu sistemi kullanan ilk model olduğunu biliyoruz en azından. Onun dışında Geely bir sedan modelde de kullanacak bu sistemi. Hatta bunda toplam menzili 1400 kilometre civarında bir değer olarak açıklamıştı ama sedan modelde tabii ki daha hafif, daha kompakt bir model olduğu için 2000 kilometrenin üzerine çıkan menziller de göreceğiz burada. Bakalım hani Çinlilerin kendi aralarında rekabeti de kızışıyor. İlerleyen dönemde ne göreceğiz?
Bekleyelim. Bize yarar. Rekabet bize yarar. Her zaman böyledir. O yüzden olmasında fayda var. Tabii işte bize yarıyor diyoruz ama bazen de vergiyle de o bize yarayanları elimizden alıyorlar. İnşallah alınmaz diyelim, değişir diyelim. Hemen o zaman bir sonraki habere geçelim ki çok güzel bir araçmış. Söylediklerini çok kıymetli buldum. Starship meselesine de çok katılıyorum. Orada da bence çok kıymetli bir yorumdu o. Yani böyle, şimdi sen öyle söyleyince mesela benim bütün bakışım değişti. Yani Starship diye baktığın zaman hiç de Starship değil. Ama yani evet güzel bir SUV fakat yani değil. Yani bir Starship değil. Dediğin doğru. Öyle demesem ben sevmiştim ama hani şey de değil. Böyle hani çok sıra dışı bir otomobil falan diye değil de. Ama Starship meselesi ve bahsettiğin özellikler, kilometre konuları falan deyince biraz daha farklı bir şey insan bekliyor. Beklemiyor değil. Ama neyse bekleyeceğiz bakalım Türkiye'de görebileceğiz mi? İnşallah görürüz diyorum. Hemen sonraki haberimiz Kia Geely diyeceğim tabii ki değil. Sportage'la ilgili. zaten aslında bu arabayı çok konuştuk ama tabii şimdi yenisi. Ama sanki bu arabaya ben bakmışım gibi, görmüşüm gibi görüyorum. Neden öyle hissediyorum?
Neden öyle hissediyorsun? Çünkü aslında daha önce Kia'nın konuştuğumuz modellerinde kullandığı yeni tasarım dilinin artık Sportage'a da böyle uygulandığını görüyoruz. Daha önce işte bu tasarım dilini Picanto'da gördük. Ondan sonra Sorento'da bu tasarım dilini gördük. Artık
Burada Sportage'a geldi artık.
Evet, Sportage'a geldi. O yüzden aslında sana tanıdık geliyor bu ön yüz en azından. Yani az önce Geely dedik. Hani Geely'yi belki birçok izleyicimiz tanımıyor olabilir Türkiye pazarında olmadığı için ama Kia Sportage modeli Türkiye'de satılan, uzun yıllardır satılan kilit SUV modellerden bir tanesi diyebiliriz. Hyundai Kia grubunun böyle Tucson ve Sportage ikilisi kuzenler olarak piyasada kendine yer edinen modeller. Son nesli biliyorsun tanıtılmıştı, satıştaydı. Yaklaşık 3 yıldır olması lazım. Artık makyajlandı, makyajla beraber tazelendi. Aslında bu tasarıma geçiş yapmasını bekliyorduk. En azından böyle daha önce markanın paylaştığı ipucu görselleri olsun. Zaten yeni tasarım dilinde az önce bahsettiğim gibi Picanto'da ve Sorento'da bu tasarım dilini görmekle beraber yeni modelde de buraya geçiş yapacaklarını görüyorduk. Bana açıkçası böyle hani kendi fikrime göre eski kasa sanki biraz daha karakteristik özelliklere sahipti. Daha böyle karakterini ortaya koyan bir gövde tasarımına sahipti gibi geliyor ama hani bura baktığımda belki göz aşinalığı da olmamış olabilir. Çok daha yeni bir değişiklik yapıldığı için. Ama eskisi en azından kendi adıma daha güzel, daha göze hoş geliyordu diyebilirim. Burada benim açımdan böyle gözüme tam oturmayan detay far grubu oldu. Böyle baktığımız zaman işte ok şeklini anımsatan gündüz ledlerinin ana farları çevrelediğini görüyoruz. Ve farlar 4 modülden oluşuyor. Dikey olarak konumlandırılmış. Bana bunlar çok büyük geldi. Yani Sportage zaten o kadar büyük ve heybetli bir araç değil. Kompakt bir SUV pazarda global çapta satılan. O yüzden hani böyle far grubunun bu kadar büyük sağa sola konumlandırılması biraz araçta eğreti görünmüş. Tabii ki bu benim kişisel fikrim. Mutlaka beğenenler olacaktır. Ben burada kendi fikrimi söyledim. Onun dışında bu farların ortasında geniş bir şekilde panjuru görüyoruz ki bu panjur artık Tiger Nose adı verilen panjur Kia modeline baktığımızı net bir şekilde belli ediyor. Tampon altında değişiklikler var. Bu değişiklikler artık hani bir SUV modelin, otomobilin SUV karakterini ortaya çıkaran detaylar zaten genelde alt tamponda karşımıza çıkıyor. Nedir bunlar? İşte gri koruma plakası, alüminyum plaka şeklinde böyle korumalar oluyor. Bu otomobilde de bir istisnai durum oluşturmuyor bu. Onun dışında bir makyaj operasyonundan bahsettiğimiz için yan tarafında öyle bir değişim göze çarpmıyor. Sadece böyle çift renkli yeni jant tasarımları karşımıza çıkıyor. Arka tarafta da baktığımız zaman değişiklik olarak stop grubu göze çarpıyor. Burada ben baktığımda genel olarak stopların şeklini değiştirmemişler ama içerideki grafikler tamamen eskisinden farklı. Burada biraz daha aslında makyaj operasyonlarından alışık olduğumuz bir değişiklik yapılmış diyebiliriz. Hemen şöyle iç mekana bakıyorum. İç mekanda açıkçası direksiyon simidini beğenemedim. Hani dış mekan, dış tasarımda farları beğenmemiştim. İç mekanda da direksiyon simidinin tasarımını beğenmedim. Neden? Şöyle göbek kısmına baktığımda ve o göbek Kia yazısının kenara konumlandırdığını gördüğümde Böyle sanki 90'lı yılların modelleri geldi aklıma. Hani
Tam olarak
ve
şimdi var ya.
90'lı
Evet ya. Tam
evet.
bakarken diyordum ki yani sanki direksiyon eski kalmamış mı diyordum. Çünkü yani direksiyon bu anlamda en önemli parça yani baktığın zaman.
Evet.
Bu hissiyatı verebilecek. Hatta yani direksiyonla şu alt taraf da sanki tam tutmuyor gibi. Yani direksiyonu başka bir arabadan almış, dediğin gibi 90'lardaki Toyota Corolla'dan aldın çıkarttın buraya koymuşsun gibi görünüyor. Veya Mitsubishi'lerin
Aynen öyle,
eskiden böyle
evet.
çok düğmeli falan. Ve o dediğin eğim işte Kia'nın kenarda kalması falan hakikaten çok iyi bir tanım. Çünkü ben de eski araba gibi duruyor bu. Acaba hepsinde mi böyle diye bakıyordum görsele, şimdi ona bakıyordum. Süper söyledin ya. Evet daha evet bugün formundasın valla, bravo. Çok iyi.
Teşekkür ederim. Bugün fikirlerimiz uyuşuyor. Yani şöyle baktığın zaman hani belki tek parça halinde bu kadar göze batmazdı ama şimdi bir makyaj operasyonu sonrası bu kadar dijital bir kokpite geçiş yapılmış. Böyle iki bitişik ekranlardan 12.3'er inçlik ekranlardan oluşan kavisli bir dijital kokpit karşımıza çıkıyor hemen arkasında. Böyle orta konsola baktığımızda işte fiziksel kontrol düğmeleri, orada parlak bir yapı, geniş bir orta konsol. Hani baktığımızda yeni nesil bir araca baktığımızı hissettiren detaylar bulunurken hani sürücünün hemen önünde sürekli göz göze olduğu alanda böyle bir direksiyon simidinin kullanılması bence hani sportage açısından biraz talihsizlik olmuş diyebilirim. Biraz daha güzel bir, en azından göbekte daha güzel bir tasarım kullansalardı. Onun dışında çünkü bir hani göze batan bir detay yok. Sağda solda
Yani
fiziksel kontrol düğmeleri var.
evet, çift renk bile kurtarabilirmiş. Yani hani o
Evet.
göbekteki şeyi başka bir renk yapsaymış belki hani o böyle bakınca sanki o renk de bu arada mesela şu, en azından bu benim baktığım beyaz koltuklu olan modelde sanki eski plastik bir havası varmış gibi de görünüyor. Yani böyle yeni bir plastik havası
Evet.
da görünmüyor. O da
Evet.
fotoğraf mı böyle bilmiyorum ama bana göre dediğin çok doğru yani. Tasarım da böyle onu anımsatıyor. Mazdaların o Japon otomobillerin 90'lardaki şeyi gibi görünüyor yani direksiyon gibi görünüyor. Tabii ki daha düğmeli hali. Ama dediğine katılıyorum kesinlikle. Çok iyiydi.
Evet, maalesef o açıdan biraz kendi adıma talihsizlik olmuş diyebilirim. Onun dışında iç mekanda neler görüyoruz? Head-up display var. Yeni head-up display karşımıza çıkıyor. Ambiyans aydınlatması var. Daha ince havalandırma menfezleri kullanılmış. Vites seçici revize edilmiş. Güvenlik tarafında da işte yeni direksiyona dokunma algılama sistemi. Hani ellerin direksiyonda olup olmadığını kontrol eden bir sistem. Eğer eller direksiyonda değilse titreşim uyarısı veren bir sistemle kombine edilmiş araç ve bunun dışında sürücüye dönük kamera, sürücünün hareketlerini, gözünün yolda olup olmadığını, yorgunluğunu tespit eden kameranın daha iyi olması ve bu kameranın getirilmesi gibi güncellemelerde, güvenlik adına güncellemelerde
Atlı.
yapılmış. Onun dışında bir makyaj operasyonu olduğu için aslında kaputun altında çok büyük bir değişiklik beklemediğimiz gibi aynı şekilde Kia burada bizim beklentimize yanıt vermiş. Sadece bu hibrit versiyonda elektrikli motoru 47.7 kW olduğunu hatırlıyorum. Evet, 64 beygir, 47.7 kW. Eskisine göre 4 beygir civarında bir daha fazla güç sunuyor. Bu da tabii ki toplam sistemin biraz daha güçlü olmasını sağlıyor. Onun dışında işte yurt dışında satılan 2.0 litre LPG'li versiyon olsun, benzinli versiyon olsun bir değişiklik yok. Sadece bir değişiklik şurada, 180 beygir maksimum güç üreten 1.6 litre turbo benzinli motorda 7 ileri çift kavramalı şanzımandan 8 ileri tam otomatik şanzımana geçiş yapılmış. Bu belki izleyicilerimiz açısından dikkat çekici bir detay olur. Onu eklemeden geçmeyelim. Bak bakıyorum şöyle atladığım bir detay var mı? Hemen şöyle. Evet, fiyatını da söyleyeyim. Hani fikir oluşturması açısından. Şu
Evet.
an Avrupa versiyonuna bakmıyoruz bu arada. Hani bu değişiklikler Avrupa'da satılan versiyona daha sonra entegre edilecek ama Kore'de satılacak versiyon bu ve güncel kurla Kore'deki başlangıç fiyatının 20.600 dolar olduğunu ekleyelim. Bakalım Avrupa versiyonu ilerleyen süreçte zaten tanıtılacaktır.
Bunları söyleyince insanın morali bozulmayacak da ne olacak? Peki. 20 bin
Maalesef.
dolarlık arabaya bakıyorsun ama işte Türkiye'ye gelince işler. Evet peki tamam fazla moral bozmuyoruz. Nasıl olsa vergiyle ilgili konuşacağız bir şeyler diye. 2025 Skoda Kaylak gene Q ile biten K ile başlayan bir başka
Evet.
Skoda modeliyle. Bir başka mı? Ya da var mıydı bilmiyorum. Tanıtılmış
Yeni, evet,
yenice.
yeni.
Evet. Nedir
Ya
bu araba abi? Ne
Skoda'nın bu
yapıda var bu arada yani? Hangi segmente geldi bu araba? Burası sanki daha küçük gibi görüyorum. Doğru mu düşünüyorum acaba?
Evet, çok kompakt bir araç. Yani Skoda'nın Hindistan pazarında, Hindistan'da üretip satacağı üçüncü model olması lazım. Direkt doğrudan o pazar için tasarlanan bir model. Aslına baktığında gövde yapısından ve tasarımından da biraz bunu anlayabiliyorsun. Markanın yeni modern solid tasarım dilini üzerinde barındırıyor ama Hindistan pazarı biraz daha genel olarak bütçe odaklı bir pazar olduğu için, yani çok kalabalık, çok büyük bir pazar ama genel olarak otomobiller bütçe odaklı, ucuz otomobiller oluyor. Sen biraz pahalı otomobil satsan çok büyük bir kesime hitap edemiyorsun bu pazarda ve şöyle bir vergilendirme var orada. Araç uzunluğu 4 metrenin altındaysa diğerlerine göre bir vergi avantajı oluyor. Yani daha düşük vergi ödüyorsun. Üreticiler de bundan faydalanmak adına genel olarak kompakt bir SUV tasarlayıp 4 metrenin altında segmente doğrudan hitap etmek istiyorlar. Skoda'nın bu yeni kaylak modeli de aslında 4 metrenin altında gövde uzunluğuyla doğrudan bu segmenti hedefliyor. Dediğim gibi modern solid tasarım dilinin bu modele uygulandığını görüyoruz ama biraz daha bütçe odaklı bir otomobil olduğu için ufak tefek değişiklikler de yapılmış burada. Baktığım zaman en azından ön görüntü olarak güzel olduğunu söyleyebilirim. Bölünmüş far tasarımı karşımıza çıkıyor. Hemen böyle üst taraflarda ince gündüz ledleri, alt tarafta ana aydınlatmalar kullanılmış. Ortadaki panjura baktığımızda zaten doğrudan bir Skoda modeline baktığımızda net bir şekilde ortaya koyuyor. Hani farlardan belki anlayamazsan böyle panjura bakıp doğrudan Skoda'ya bakıyorum diyebilirsin. Onun dışında böyle tampon kısmında X formu oluşturan bir detaya yer verilmiş. Araç oldukça kompakt. Baktığın zaman bir SUV, hani crossover havası vermeyebilir. O yüzden Skoda burada işte çamurlu kuşlarında yan eteklerde siyah plastik dodiklere, eklentilere yer vermiş. Önde arkada gri koruma plakası şeklinde detaylar vererek aracın biraz SUV karakterini arttırmaya, bu karakteri kazandırmaya, öne çıkarmaya çalışmış burada. Dediğim gibi gövde uzunluğu 4 metrenin altında 3995 milimetrelik bir gövde uzunluğu var. Ama şey kompakt gibi, bir araç.
Fiyat meselelerinde var ya, işte kaç para, 4000 lira demiyorsun. 3999 lira.
Evet, aynen öyle olmuş.
Yani öyle, eyvallah.
Sınıra dayamışlar yani. Hani bu tam 4 metrenin altında. Gerçekten güzel olmuş bu. Verdiğin örnek güzel oldu burada. Ama kompakt yapısına rağmen 446 litre gibi bir bagaj hacmi sunuyor ki hani böyle ufak bir otomobil olmasına rağmen Skoda kendi segmentinde en iyi değerleri, üst düzey bir değer sunduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor burada kaylak modelinde. Arka tarafta böyle hani arka kısmı açıkçası bana sanki biraz şey anımsattı. Bu topların Seat. Arasında
eski
topların
Seat.
Arasında siyah bir detay olması T-Cross'u, Volkswagen grubunda T-Cross modelini anımsattı bana. Hani çok benzemiyorlar ama o detaya yer verilmiş olması biraz tasarım dili açısından bir benzerlik oluşturdu benim gözümde. Onun dışında böyle stopların şeklinin köşeli olması da bence otomobile güzel bir karakter kazandırmış diyebilirim. Hani orada bir sert bir keskin çizgilerin kullanılması bence otomobile güzel karakter katmış.
Doğru.
Arkada böyle yumuşak hatlar kullansaydı göze bu kadar hoş gelmezdi diye düşünüyorum en azından kendi açımdan.
Ben de Seat İbiza'nın çok eski modelleri vardı. Biraz ona benzettim şey diye ama dediğin evet. Doğru. Bu daha da iyi bir benzetme bence. Ve dediğin şey de önemli. Yani arabayı hani küçük yapayım derken de o böyle şirincecik minnacık bir şeyden ziyade o köşeler sanki biraz daha yere batar ki demin söylediklerin daha da önemli bence. Yani işte dodikler, gri renkler falan bunlar böyle o hani SUV havasını biraz daha böyle genişim havasını verdirttiriyor. Ama içten de anladığım kadarıyla içerideki fotoğraflarda onu da görüyoruz. İçerideki görüntü de fena değil yani. Ferahta görünüyor yükseklik ve boşluk olarak.
Evet öyle, hani iç mekana ilişkin böyle çok fazla görsel paylaşmamışlar. Sadece böyle yan taraf hani ya ön kapıdan içeriği gösteren bir görsel evet. Paylaşılmış ama hani buradan baktığımızda en azından ön taraf gayet böyle hani biraz araç zaten gövde uzunluğunu söyledik. Ne kadar kompakt bir araç olduğunu söyledik. Ön taraf biraz daha ferah gibi duruyor ama hani bu fotoğraftan bakarak arkadaki bacak evet. Mesafesinin ne kadar yetersiz olabileceğini buradan dahi görebiliyoruz aslında evet. Ama hani
biraz
zaten
açıldı,
otomobilin...
biraz açıldı ama yani sanki yanıltabilir gibi de geldi bana ama evet, yine de
o fayda
doğru.
Olabilir.
Evet yani ki şey bile düşünsen bu arada hani en arkadaki bu arka camla arasındaki boşluğu da düşünsen çok hatchback bir arabaya baktığını aslında böyle hani öyle bir arabaya bakmadığını oradan anlayabiliyorsun dediğin doğru.
Evet ama zaten hani otomobilin öyle çok ben çok ferah bir iç mekan sunuyorum çok geniş ölçülerim var şeklinde bir iddiası da olmadığı için hani bunu
doğru.
Görmezden gelebiliriz ama benim en azından görsele baktığımda, fotoğrafa baktığımda ilk dikkatimi çeken detaylardan bir tanesi bu oldu. İç mekanı göremiyoruz ama burada neler var? Marka bize söylüyor. 10.1 inçlik dokunmatik multimedya ekranı var. 8 inçlik dijital evet. Gösterge ekranı var sürücünün önünde. Pratik kullanım açısından bu Skoda'nın artık çok alıştığımız diğer modellerinden Simply Clever çözümleri, akıllı çözümler olarak karşımıza çıkan böyle kendi aksesuarları. Evet, kendi aksesuarları. Hani işte farklı araçlarında mesela işte ön kapı panelinde şemsiye bulundurması gibi böyle akılcı çözümler, Simply Clever çözümleri bu modelde de hani bütçe odaklı olmasına rağmen marka burada bunları yerleştirmeyi de ihmal etmemiş. Onun dışında kablosuz cep telefonu şarj ünitesi var, kablosuz Android Auto ve CarPlay desteği var. Aslında Hindistan böyle hani bütçe odaklı diyoruz ama bu donanımların olması da gerçekten böyle küçük bir araçta güzel, hoş detaylar olmuş diyebilirim. Üst seviyelerde ise Skoda daha da ileriye taşıyor işi. Deri döşemeli koltuklar, otomatik klima, elektrikli açılabilir sunroof ve soğutma özelliğine sahip 6 yönlü elektrikli ayarlanabilir ön koltuklar gibi daha biraz daha üst seviye donanımlarla karşımıza çıkıyor. Kaputun altında tek seçenek var. 115 beygir güç ve 178 Nm tork üreten 1 litre TSI 3 silindirli benzinli motor bulunuyor. Tamam. 6 ileri manuel şanzıman veya otomatik şanzımanla ön tekerleklere aktarılıyor bu güç ve 0-100 hızlanması 10.5 saniye. Son hızı da 188 km/s olarak açıklanmış bu modelin. Fiyatı güncel kurla $9,400 diyeyim, hemen bitireyim.
Vay be arkadaş ya. Ya işte bak, gene aynı yere gider. $9,000 diyorsun şu arabaya. Hadi $10,000 olsun yani. 340 bin lira bu araba diyorsun yani şu an. 340 bin lira, biz gene aynı yere geliyoruz yani. İşte adam burada elektrikli araba üretiyor. Golf arabası, böyle minik bir şey üretiyor. Diyorsun ki ya bunu 500'e nasıl yapabiliriz'e bakıyoruz. 500-600'e nasıl yaparız'a da bakıyoruz. Değil mi?
Öyle tabii bir... ki yani L7 sınıfı 4 tekerlekli elektrikli araç olarak, hani otomobil olarak isimlendirebileyim, kategorize edemeyeceğimiz araçlar bile şu an 500-600 bin liralık fiyatlardan konuşuyoruz. Yani Citroen Ami ya 400 bin lira, en son fiyatına bakmadım ama herhalde 400-500 arası bir şeydir. Hani
yok
gerçekten
abi,
üzücü. Yani, ne yazık ki.
Yani bu araba şimdi böyle deyince, 340 bin lira deyince özellik, hadi diyelim ki hiçbir şey koymamışsın. Ya her şey de var arabada. Yani her şey var derken hani kablosuz bilmem nesi var. Güvenliği de kesin vardır. Yani Skoda bunu yapıyorsa mutlaka güvenlik anlamında ABS'si, şusu busu mutlaka olacaktır bu arabada. Ama ya sunroof da var, bir şey de var. Ya bu hani olmaz ya. Gerçekten yani. Hani bakınca insanın moralinin bozulmaması yani işten bile değil. Ya. Hindistan'da mı peki acaba? Hindistan'da mesela vergi nasıl? Hani onlar da böyle bir araba alıyorsun, bir araba da ben alıyorum devlet olarak diyor mu acaba? Yani? Hani Hindistan'da
mutlaka o kadar değildir.
Değil yani abi, hani ne bileyim.
Evet. Ya mesela, biraz daha tabii şöyle, hani altyapı açısından ve güvenlik açısından tabii ki Avrupa'da satılan modeller kadar böyle üst düzey bir güvenlik beklememek lazım Hindistan pazarında. Ki hani platformu da zaten bu tarz gelişmekte olan ülkeler için hazırlanmış özel bir platform. Yani Avrupa'da satılan platformlardan biraz daha düşük oluyor ama hani baktığın zaman pazara hitap ediyor mu? Tercih ediliyor mu? Ediliyor. Fiyatı uygun mu? Kompakt bir araç. Evet, uygun. Hani böyle bakmak lazım. Aslında Türkiye pazarına da bence en azından bu satılan modellerin yanı sıra böyle biraz daha bütçe odaklı modeller gerekiyor. Ya, en azından şu ekonomik durumda.
Fiyat odaklı, hani ne getirirsen olsun yani, gerçekten öyle. Peki şimdi madem öyle bu kadar söyledik, bir de tamam herhalde değil mi? Konuştuk, hayır, dertlendik. Gelelim.
Artık zam konuşalım.
Zamlarına. Evet. Geldi, açıklandı 2025 için. Tabii yani bunlar şimdi konuşacaklarımız Cumhurbaşkanımızın da onayından geçerse olacak değil mi? Öyle de bekliyoruz.
Evet. Evet.
Ama geçen sene geçti. Zannediyorum çok büyük bir şey değişmezse bence bu sene de geçecektir. Yani daha üst çıkamıyoruz diyebilirler belki, bilemiyorum. Umarım öyle demezler ama işte biz telefonlarla ilgili bir kısmı başka bir videoda konuştuk. Merak edenler o videoyu izleyebilirler. Hani yurt dışından telefon meselesi nedir diye. Hatta Enes'te bir Reels olarak da bir şey de yayınladık. İsteyenler daha kısa olarak ona da bakabilirler. Ama bizi etkileyenler neler olacak sevgili Barış?
Evet, şimdi ben şöyle bir giriş yapayım. Belki hani bilmeyenler, takip etmeyenler vardır. Şimdi yeniden değerleme oranı diye bir şey var. Bu oran baktığın zaman böyle ismiyle hiçbir şey ifade etmese de 2025 yılında, en azından önümüzdeki yıl 2025, 2025 yılında çeşitli vergi ve harçlara ne kadar zam geleceğini bu oran belirliyor. Yani bu oran neye göre belirleniyor? TÜİK tarafından açıklanıyor ve yıllık enflasyona göre bu yeniden değerleme oranı oluşturuluyor. Bu oranda önümüzdeki yıl hangi zamlarla, ne oranda zamlarla karşılaşacağımızı belirliyor. Baktığımız zaman 2025 yılı için yeniden değerleme oranı %43,93 olarak açıklandı. Yani yaklaşık %44'lük bir zam bekliyoruz önümüzdeki yıl. Ama şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yeniden değerleme oranını %50'ye kadar azaltma veya arttırma yetkisi var. Bu yetkisini kullanmazsa önümüzdeki yıl vergi ve harçlara bu oranda zam gelecek. Ama dediğim gibi daha önceki yıllarda bu yetkisini kullanmıştı. Bunu %50 oranında düşürebilir veya %50 oranında arttırabilir. Bu tamamen onun kararına kalmış durumda. Ama dediğimiz gibi hiçbir şekilde yetkisini kullanmadığı takdirde önümüzdeki yıl vergi ve harçlara %44 oranında zam gelecek. Bu ne demek oluyor? Tabii ki şöyle baktığımız zaman, örneğin araç muayene ücreti, ki hani milyonlarca araç sahibini en yakından ilgilendiren ve insanların şikayetçi olduğu konulardan bir tanesi. Otomobiller için araç muayene ücreti 1821 liradan 2621 liraya kadar çıkacak. B sınıfı ehliyet harcı 3945 liradan 5678 liraya yükselecek 2025 yılında, bu şekilde zam gelmesi halinde. Tabii ki araç sahiplerini en yakından ilgilendiren konulardan bir tanesi de her yıl ödenen, iki taksit halinde ödenen motorlu taşıtlar vergisi. O ne olacak? Baktığımız zaman şöyle en alttaki detaylarına bakalım. 1300 cc'li araçlar için en düşük MTV ücreti 2024'te 3359 TL iken 2025'te 4834 TL'ye yükselecek. 1600 cc motora sahip araçlar için ise 5851 liradan 8421 liraya kadar çıkacak. Tabii ki bu neye zam gelecek? Trafik cezalarına gelecek oranı da belirliyor. Açıkçası zam oranına en üzülmediğim kalem burası. Çünkü hani çünkü bence daha da yüksek olmalı ki insanlar kurallara uysun. Böyle kuralları görmezden gelmesin. Çünkü düşük olduğu zaman, yaptırımı düşük olduğu zaman insanlar kuralları görmezden geliyor ve ne yazık ki ölümlü veya yaralanmalı, Allah korusun, trafik kazalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Baktığımız zaman önümüzdeki yıl kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1506 liradan 2167 liraya yükselecek. Hatalı parkın cezası 691 liradan 994 liraya yükselecek. Hız sınırı aşımında %50 ve üzeri oranda hız sınırı aşılmasının cezası 6439 liradan 9267 liraya kadar çıkacak. Böyle vergi ve harçlara önümüzdeki yıl bu şekilde zamlar gelecek. Dediğim gibi hani onu tekrar ekleyeyim. Cumhurbaşkanı'nın bu oranı %50 azaltma ve arttırma yetkisi bulunuyor. Bu da artık hani Aralık ayının sonuna doğru büyük ihtimalle kesinleşmiş olur.
Çok güzel. Evet. Ağzına sağlık. Tertemiz oldu. Bir de tabii bununla beraber aslında bakarsan değişen şeylerden bir tanesi de ÖTV için engelli ÖTV muafiyet meselesi. Geçtiğimiz sene de konuşmuştuk. Evet. Burada da bir değişiklik var tahmin ediyorum. Bekliyoruz daha doğrusu 2025 için. Ki zaten burada aslında pek bir şey kalmamıştı artık yani. Hani bu öyle bir kısıtlandı ki artık yani hani o, bilmiyorum, eskiden belki biraz daha anlam ifade ediyordu ama sanki şimdi artık çok anlam ifade etmiyormuş gibi hissediyorum ben bu konuyu. Ne dersin?
Ya şöyle tabii ki bu çok ince bir konu aslında baktığımız zaman. Hani engelli vatandaşlara ve onların yakınlarına böyle bir ayrıcalık tanınması, böyle bir kolaylık tanınması çok güzel bir olay. Çünkü gerçekten hani hayat zaten zor ve hani böyle engellerle beraber daha da zor. Onlara böyle bir ayrıcalığın tanınması çok iyi ama yıllardır süre gelen bir suistimal de vardı bu konuda. Biliyorsun 2022 yılında yanlış hatırlamıyorsam bir düzenlemeyle bu suistimallerin azaltılması hedeflendi. Neydi o? İşte sadece artık birinci derece yakınlar kullanabiliyor. Siz bu birinci derece yakınlardan 3 kişinin ismini verebiliyorsunuz. O 3 kişiden bir tanesi aracı şoför olarak kullanabiliyor, diğerleri kullanamıyor gibi düzenlemeler getirildi. Bildiğim kadarıyla daha öncesinde böyle ikinci, üçüncü derece yakınlarda böyle engelli indirimiyle alınan aracı kullanabiliyordu. Evet, evet. Ve dediğim gibi hani suistimaller yaşanabiliyordu. Tabii ki hani insanları tenzih ederim. Herkes böyle mutlaka, olacak diye bir şey yok.
Tabii canım ya. Şeyde biliyoruz. Ne kadar kötüye kullanabileceğimizin potansiyelini de biliyoruz yani. Gerçekçi olarak.
Evet, ne yazık ki. Gerçekten öyle. Peki ne değişiyor? Dediğim gibi hani yine aslında yeniden değerleme oranı ile ilişkili bir konu. Bu ÖTV engelli ÖTV muafiyeti araç aralığında bir üst limit var. Bu üst limit de her sene yine yeniden değerleme oranında arttırılıyor. %43.93 olarak açıklandığını söylemiştik. 2024 yılında bu üst limit %58 zamla 1.561.255 liraya yükselmişti. Önümüzdeki yılda bu oranda artarsa eğer 2.247.114 liraya çıkacak. Yani baktığımız zaman aslında hani şimdiden çok net konuşmak yanlış olur. Çünkü 2024 yılında da ilk etapta bu 1.5 milyon seviyesine çıktığında gerçekten alınabilecek güzel otomobiller vardı. Ama sadece 1-2 ay içerisinde gelen zamlarla, otomobillere gelen zamlarla bu limit içerisine giren birçok model aslında limit dışında kalmış oldu. Bu yıl umarım böyle olmaz. Hani insanlar gerçekten ihtiyaç duyabildiği, ki hani mesela bazı modeller vardır. Gerçekten geniş iç mekanıyla, geniş bagaj hacmiyle engelli kişilerin kullanabileceği, onların kullanabileceği daha öne çıkan araçlar oluyor. Neden? Onlara zaten bu araçlara zaten %90 engel, %90'ın üzerindeyse başka birisi kullanıyor aracı. Ek teçhizata gerek kalmıyor bu araçlarda, ama %90'ın altındaysa ve kişi, hani engelli kişi kendi de kullanabiliyorsa, bu araçlara ek teçhizatlar gerekiyor. İşte ne bileyim, tekerlekli sandalyelerin bagaja konulması gerekiyor gibi gibi ekstra durumlar var. Hani böyle büyük, en azından böyle D segment, C segment araçların alınabilmesi, bu limite girebilmesi güzel olduğunu söyleyebiliriz. Ben bununla ilgili bir haber hazırladım ve eğer bugün olsaydı değişiklik, limit bugün gelseydi hangi modeller alınabildi tarzında Donanım Haber'de böyle bir haber listeledim. Tabii
bir detaylı, nerede tüm arabaları görebildiğiniz bir haber mutlaka okuyun. Yani bilmiyorum, buraya bir yere bunun linkini ekleyebilir miyiz, hani böyle tıkla
ben açıklama diye kısmına link olarak vereceğim. Dileyen kişiler oradan bunu görebilirler. Tabii ki yani bu limit yükselene kadar, önümüzdeki şu an Kasım ayındayız, Aralık ayında ve Ocak ayında mutlaka bu araçlara bir zam gelecektir, ama ben çok büyük oranda zam geleceğini, zam yansıyacağını düşünmüyorum. En azından limite çok yakın olmayanlardan ziyade şöyle 100-200 bin lira altında olanlar en azından limitte kalacaktır diye düşünüyorum Ocak ayından itibaren. Onlar değerlendirilebilir. Aslında baktığımız zaman hani modellerin hepsini sayamam, ama işte Skoda Octavia'dır, Superb modelidir. Onun dışında yine Toyota'nın Corolla modeli, Corolla Cross modeli, Volkswagen'in birçok modeli, Golf dahil birçok modeli bu limite giriyor. Buradan dileyenler, dediğim gibi hani açıklama kısmına bıraktığım linkten bu modelleri inceleyebilirler.
Evet, büyükten bahsediyorsak tabii Super V ya da Superb modeli bu anlamda çok rahatlık sağlıyor. Ben evet,
Peugeot 3008 baktığımız zaman şu anda hani bugün değişiklik yapılsa bu fiyatıyla, 2 milyon 190 bin TL'lik fiyatıyla bu limite giriyor giriş paketiyle güzel beraber.
Peki hemen geçiyoruz bir sonraki haberimize. Suzuki'nin ilk elektrikli aracı, tabii ki şaşırmadığımız bir isim, Evitara diye böyle hemen E'sini başına koyduğumuz bir şekilde geliyor. Evet. Suzuki'nin en çok bilinen otomobillerinden bir tanesi, marka modellerinden bir tanesi Vitara, elektriklenince Evitara olmuş. Neler değişmiş bir öğrenelim.
Evet, şimdi hani otomotiv dünyasında elektrikliye geçişle beraber bazı modellerin ismini elektrikli dünyaya aktarsa da tasarım olarak farklı olduğunu görüyoruz ya. Baktığımız zaman aslında bu modelin de Vitara ile ilgili tasarım olarak bir ilişkisi yokmuş gibi görünüyor, ama isim olarak E-Vitara olarak isimlendirmeyi tercih etmiş burada Suzuki. Aslında Suzuki'nin elektrikli araç çalışmalarını biliyorduk Toyota ile beraber, ki Toyota da her zaman hani denir ya elektrikli geçişe geç kaldı. Tamam, hibrit denince ilk akla gelen markalardan bir tanesi, ama İşte %100 elektrikli araç konusunda gerçekten geride kaldılar diye. Suzuki ile beraber artık bu en azından bir şekilde yol kat etmeye çalışıyorlar, ki ilk olarak şu anda Suzuki tarafında nasıl isimlendirileceğini ve ne modelin geleceğini görüyoruz. Aynı altyapıyı kullanan, benzer tasarım diline sahip Toyota tarafında da bir SUV model göreceğiz bu arada. Hatta tasarım olarak çok benzer olabilir. En azından silüet açısından.
Biz bunu gövde yapısı Celica'da olacak galiba. Gerçi başka arabalarda var ama Celica'da da mesela biri işte Subaru'nun modeli, biri Toyota'nın modeli. Halbuki aynı araba yani. Öyle.
Evet, yani zaten bu Suzuki ve Toyota arasındaki bu model paylaşımı açısından ilk işbirliği değil. Daha önce içten yanmalı motorlu araçlarda birebir hatta şeye bile şahit olmuştuk. Tasarım aynı, sadece logo değiştirip kullanıyorlar gibi olaylara da şahit olmuştuk. Elektrikli araç tarafındaki ilk işbirliği bu modellerle olacak. E-Vitara modeliyle olacak. Şöyle baktığımız zaman detaylarına hemen bir göz gezdirelim. 4275 mm'lik bir uzunluğu var bu modelin. Yani standart Vitara'dan, bizim bildiğimiz içten yanmalı Vitara'dan 100 mm daha uzun. Aslında baktığında fotoğraflardan uzun bir araçmış gibi görünmüyor. Vitara'dan sanki daha kompaktmış gibi bir algı yaratıyor bu fotoğraflar, ama baktığımız zaman şöyle 10 santim daha uzun bir araç olduğunu. Bu,
Hindistan'da vergiye girer hocam bu mesela. Hemen Hindistan'da vergi alır bu hocam. 4 metrenin üzerine hemen öğrendik ki şimdi satıyorum.
Maalesef.
Tamam, eyvallah.
Ama Avrupa odaklı bir araç olduğu doğru için en azından böyle bir sorun yok.
Onun dışında mecburen açıklattık, adam şimdi millet linçleyecek beni var ya. Evet, mecburen açıklattık. Evet, eyvallah. Teşekkür ediyorum. Dediğin doğru bu arada. Sanki kompakt bir arabaymış gibi görünüyor. Bir tarayı düşünüyorum, aslında öyle olmaması lazım. Doğru söylüyorsun.
Evet, gerçekten de öyle. Baktığımız zaman aks mesafesi 2700 mm. Bu tarafta da Vitara'ya göre yine 200 mm daha uzun bir aks mesafesi var. Bu durum şaşırtıcı değil. Neden? Elektrikli araçlar, içten yanmalı motorlu araçlara göre tabii ki daha kompakt motorlar ve güç aktarma sistemi daha ufak olduğu için aks mesafesinin daha uzun olmasına imkan sağlıyor. Bu da tabii ki iç mekanda daha büyük bir, daha ferah bir alan sunmasını sağlıyor. Onun dışında tabii ki öne çıkan detaylardan bir tanesi lityum demir fosfat pil kimyasının kullanılıyor olması. 49 kWh ve 61 kWh olmak üzere iki farklı seçenek tercih edilebilecek. Küçük bataryalı modelde 144 beygir yani 106 kW güç üreten bir elektrik motoru bulunurken büyük bataryalı modelde 172 beygir yani 128 kW gücünde bir elektrik motoru kullanılacak. Çift motorlu versiyonda ise toplamda 181 beygir yani 135 beygir. Aslında çift motorlu ama burada hani alıştığımız çift motorlu versiyonlarda elektrik modellerde yüksek beygirlere, yüksek performansa alıştık ya Suzuki burada biraz daha mütevazı kalmış diyebiliriz. Çift motor kullanmış ama en az sadece hani 4x4 olsun. Hani adımıza evet. Yakışsın tarzında bir 4x4 olmuş en azından bu. Büyük bataryalı modelin 4-450 km civarında bir menzil sunması bekleniyor bu arada. WLTP'ye göre açıklandıysa gerçek kullanımda 350 km civarında bir menzil sunacaktır. Aslına baktığımızda hani artık elektrikli araçlarda 600 km 700 km'leri görmeye başlamışken 300-350 km'ler biraz geride kaldı diyebiliriz ama en azından başlangıç için iyidir diyebiliriz. Tabii ki bu fiyatına göre de belirlenir. Yani uygun fiyatlı olursa yine 300-350 kilometrelerde düşünülebilir.
Programın başında 1500 kilometre, 2000 kilometre deyince şimdi artık 350-400 deyince insan şey diyor, nasıl ya falan diyorsun. O biraz böyle insanı evet. Hakikaten üzüyor yani. Evet, onları duyunca artık bunlar çok düşük gelmeye başlıyor ama dediğin doğru. Yani ne sunacak, nerede kullanacaksın, onlara da başka dinamikler de söz konusu ama tamamdır, buyursunlar evet.
Onun dışında bu modelde iki motorlu, çift motorlu, dört tekerlekten çekişli bir versiyondan bahsetmiştim en üstte bulunan. Suzuki'nin All Grip E adı verilen, yani All Grip sistemini biliyoruz Suzuki'nin. 4x4 sistemi zaten otomobil dünyasında kendini kanıtlamış bir sistem. Japonlar bu konuda gerçekten başarılılar. All Grip E sistemi adı verilen bir elektrikli çekiş sistemi kullanılıyor aslında. Bunda geleneksel limitli kaydırma diferansiyelin çalışmasını bir nevi taklit ediyor diyebiliriz yani burada. Bu sistemin. Bu da tabii ki arazide biraz daha aracın SUV en azından SUV olduğunu belli etmesi için kullanılan bir sistem olarak karşımıza çıkacak. Bu arada hani Hindistan'a özel değil, işte global çaplı Avrupa'da da satışa sunulacak bir model olduğunu söylemiştik ama üretim yeri Hindistan bu arada. Suzuki'nin Hindistan'daki fabrikasında üretilecek. 2025 yılının baharında üretime girecek ve Avrupa, Hindistan, Japonya gibi böyle global pazarda kademeli olarak satışa sunulacak. Başta söylediğimi tekrar kapanışta da belirteyim. Toyota ile ortak geliştirildi bu model ve aynı dinamiklere sahip bir Toyota modeli de ilerleyen süreçte göreceğiz.
Amerika'nın sevici hareketler, Hindistan'da üretim. O yüzden enteresan yani Japon otomobilleri, Skoda dedin, Hindistan. Demek Hindistan'da evet tabii hem çok büyük, orada da iş gücü tabii düşük şey olarak, fiyat olarak baktığında. Ama tabii bir şey bilemedim. Evet, böyle olunca ben şey aklıma geliyor. Türkiye'de niye fabrikası yok gibi o aklıma geliyor. Neyse, peki evet, keşke. Peki hemen son haberimize gelelim o zaman. Elektrikli Kia EV3 Türkiye'de satışa sunulmuş. Tabii ki merak evet. Ettiğimiz konular fiyatlar. O yüzden de sana bakalım. Bu daha önce konuştuğumuz bir araçta ama güzel de bir araç hakikaten. Senin bahsettiğin bir önceki araçta Sportage'ı anlatırken bahsettiğin ön taraftaki far tasarımında gene o tasarım dilini kullandığı şekil var. Hmm. Ama merakla bekliyoruz bakalım heyecanımızı değecek mi? Fiyat bizi memnun edecek mi?
Evet yani EV serisi modellerini ben Kia'nın beğeniyorum açıkçası. EV9 ile hayatımıza giren yeni bir tasarım dilini kullanıyorlar. Senin de dediğin gibi az önce Sportage'da bahsettiğimiz o ışık imzası aslında Kia EV9 ile birlikte hayatımıza girdi ve bu tasarım, Kia EV9'un tasarımı bir Türk tasarımcının imzasını taşıyor. Bu yönden de ayrı bir önem taşıyor bizim için. Bu Kia EV3'te de tabii ki EV9'un isminden de anlaşılacağı üzere biraz daha sıkıştırılmış, hatta biraz daha değil bayağı sıkıştırılmış, kompakt, konsantre hali diyebiliriz. Böyle küçük bir elektrikli crossover Türkiye pazarını ilgilendiriyor çünkü Türkiye'de satışa sunuldu. Baktığımız zaman Elegance, Prestige ve GT Line olmak üzere 3 farklı donanım seviyesi ve farklı batarya seçenekleriyle geldiğini görüyoruz. Giriş seviyesinde 58.3 kWh'lik bir batarya var. 435 km'ye kadar bir menzil sağlıyor. Tabii ki Avrupa'da geçerli olan WLTP normlarına göre fiyatı 1.490.500 TL. Bir üst seviyede yine elegans donanım seviyesinde bu sefer 81.4 kWh'lik büyük bir batarya ile gelen 604 km'ye kadar artık biraz daha dişe dokunur bir menzil sunan versiyon diyebiliriz. Bu da 1.640.500 TL fiyata sahip. En üst seviyede GT Line donanım seviyesi yine büyük batarya ile beraber geliyor. Menzil değeri aynı ama üst donanımı olduğu için 1.920.500 TL'lik fiyatı var. Yani kısacası 1.490.500 ile 1.920.500 TL arasında değişen fiyatlar olduğunu söyleyebiliriz.
Nasıl buluyorsun sen fiyatları? Sence nasıl?
Yani açıkçası 1.490.500 TL'lik fiyat gene giriş seviye versiyon için idare edilebilir. Ama açıkçası en azından elektrikli araçlar için verginin bu kadar düşük olduğu bir pazarda, hani giriş seviyesi için konuşuyorum, %10'luk bir ÖTV diliminin olduğu pazarda, en azından böyle kompakt bir aracın daha biraz daha düşük seviyelerden Türkiye pazarına giriş yapmasını beklerdim açıkçası. Çünkü hani en GT Line için konuşuyorum, 1.920.000 TL'lik fiyat oldukça yüksek bu. Hani o seviyelere çıktığında farklı modeller devreye giriyor. Her ne kadar her zaman şunu belirtiyorum, her zaman ben Hyundai ve Kia modellerinin gerçekten teknik açıdan ve tasarım açısından elektrikli araç pazarında ne kadar başarılı bulduğumu hep söylüyorum. Ama gerçekten fiyat konusunda da özellikle Çinli rakipleri de gelirken, yani BYD'den bahsediyoruz. BYD 15 Kasım'da bir etkinlik düzenleyip artık yeni stratejisini, Türkiye'deki stratejisini açıklayacak. Belki de yeni fiyatlarını açıklayacak. Yani böyle bir Çinli tehlikesi varken biraz daha rekabetçi fiyatlarla gelmeleri daha doğru olur diye düşünüyorum.
Evet.
Hani fiyatlara yaklaşımım bu şekilde en azından. Peki.
Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Çok güzel oldu gerçekten. Bence şahane anlattın. Her zaman olduğu gibiydi. Bugün daha bir böyle ben nedense bazı detayları anlatırken çok hoşuma gitti. Tekrar teşekkür ederiz. Ağzına sağlık, bilgine, yüreğine sağlık diyorum. Zihnine sağlık. Ve tabii ki her hafta olduğu gibi sözü de sana bırakıyorum. Kapanış yapmak üzere. Tekrar teşekkürler.
Evet, Oto Gündem serimizi izliyorsanız, beğeniyorsanız veya ilk defa izleyip beğendiyseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, bu videoyu sevdiklerinize paylaşmayı ve beğenmeyi ve sadece emoji de olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Dediğim gibi bunlar hem algoritma açısından hem de bizim kendi algoritmamız açısından oldukça önemli. Sadece bir dakika vaktinizi alır. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.